Bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığında CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Telif hakları yasası hükmünce başka bir amaçla kullanılması ve kopyalanarak ticari amaçlarla satılması kesinlikle yasaktır. Telefon 0232 483 30 23 Faks 0232 446 46 31 Mail adresi bilgi@izgok.org Web sitesi adresi www.izgok.org
Geniş Zamanlar Ayşe Kulin Remzi Kitaberi Okuyan Sezer Nişancı Ses Kayıt Sezin Albayrak İtiraf etmek istediğin başka yalanların da var mı diye sordu Ahmet. Sesimin titremesine engel olmaya çalışarak ben sana hiç yalan söylemedim dedim. Ablanın ablan, yeğeninin yeğenin, evinin de asıl evin olmadığını şimdi öğreniyorum. Ve sen bana sana yalan söylemedim diyebiliyorsun. Orası benim evimdi, ben orada büyüdüm dedim. Sesim zar zor duyuluyordu. İçimde giderek büyüyen bir canavar vardı. Canımı acıtan canavar, sanki birden göğsümden fırlayıp pat diye kucağıma düşecekti. Öyle derdi o. Yani ablam, yalan giderek büyüyen bir canavara dönüşür, dallanır, budaklanır, içinden taşar. Sakın yalan söyleme. Günümüz Türk yazarları Ayşe Kulin. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji Edebiyat bölümünü bitirdi. Çeşitli gazete ve dergilerde editör ve muhabir olarak çalıştı. Uzun yıllar televizyon, reklam ve sinema filmlerinde sahne yapımcısı, sanat yönetmeni ve senarist olarak görev yaptı. 1976 yılında anarşistler, Rusya ayaklanıyor 1905 ihtilali, Kaiser'in Almanya'sı, bir imparatorluk çöküyor. Amerika sahnede Roosevelt dönemi adlı kitapları Milliyet Yayınları'nın 20. yüzyıl dosyası için Türkçeleştirildi. 1984 yılında ilk öykü kitabı Güneşe Dön Yüzünü yayınlandı. 1986'da Gülizar adlı öyküsünü Kırık Bebek adıyla senaryolaştırdı. Bu sinema filmi yılın Kültür Bakanlığı ödülünü aldı. 1989'da sahne yapımcılığını ve sanat yönetmenliğini üstlendiği Ayaşlı ve Kiracıları adlı dizideki çalışmasıyla Tiyatro Yazarları Derneği'nin en iyi sanat yönetmeni ödülünü kazandı. 1996'da Münir Nurettin Selçuk'un yaşam öyküsünün anlatıldığı Bir Tatlı Huzur adlı çalışması yayınlandı. Foto Sabah Resimleri adlı öyküsünü Haldun Taner öykü ödülü birinciliğine ve aynı adı taşıyan kitabı Sait Faik Hikaye Armağanını 1996 değer görüldü. 1997 yılında yayınlanan Adı Aylin isimli biyografik romanı İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından yılın romanı seçildi. Ayrıca Yaşasın Edebiyat Dergisi'nin yazarlar arasında yaptığı anket sonucunda yılın kitapları arasında yer aldı. Geniş Zamanlar 17. Basım Geçtiği Her Şeyi Öpüyor Zaman Enver Ercan İçindekiler Geniş Zamanlar Dar Zamanlar Son Zamanlar Mastektomi Çıkmaz Sokakta Yürümek Spasibo İstanbul Geniş Zamanlar Süt var mı acaba evde? Yok. Belki buzdolabında biraz kalmıştır. Gidip bakayım. Boşuna gitme. Süt yok. Hiç süt bulundurmaz mısın evinde sen? Hayır. Aa, neden? Sütü çocuklar içer. Ben çocuk değilim. Çaya koymak için. Çay sütsüz içilir. Sütle de içilir. Biz çayımıza süt koyarız. Biz koymayız. Çaya sütü damak zevki olmayanlar koyar. Hayretle bakıyor yüzüme. Biraz incinmiş, biraz şakaya vurmuş ama kesinlikle şaşkın bir ifadeyle ve yaralı hayvan gözleriyle suratıma bakıyor. Niye böyle hırçın ve edepsiz olduğumu anlamaya çalışıyor büyük bir sabırla. Süt beyazı uzun gövdesiyle etrafımda dolanıp durdukça, insanın ayaklarına sürünen bir yavru kedi gibi yaltaklandıkça büsbütün sinir olduğumun farkında değil. Avazım çıktığı kadar bağırarak defol git demek geçiyor içimden. Ama bunu yapmadan önce bilmem gereken bir ayrıntı var. Onun nasıl olup da evimde ve yatağımda uyandığını öğrenmem gerekiyor. Açıkça soramıyorum. Açıkça sorarsam dün gece benim için iplerin koptuğunu itiraf ediyor olacağım. Hiçbir şey hatırlamadığımı, bu odanın içinde dolanıp duran kişiyle neler yaptığımı ya da neler yapmadığımı bilmediğimi. Kısacası bilinçsizliğimi, kontrolsüzlüğümü, çaresizliğimi kabul etmiş olacağım. Bunu istemiyorum. Birkaç damla süt için çok ağır bir yanıt değil mi bu? Diye soruyor. Yüzünde yine o yarı incinmiş, yarı şaka yapıyorsun ama fazla olduğun ifadesiyle. Siz çay içmeyi bilmeyen bir milletsiniz. Siz çok mu biliyorsunuz bu işi? Kesinlikle evet. Biz bir de Ruslar. Başka ne bilirsiniz bizden iyi bakalım? Sesinde alay var. Çok şey biliriz. Mesela sevişmesini. Bu sefer yüzünde sadece incinme var. Tuzağıma düştü. Bu sözü özellikle söyledim ve aman Allah'ım ben ne yaptım dün gece? Oturma odasındaki kanepenin üstünde uyandım bu sabah. Yerde bir yastıkla bir battaniye duruyor. Öylece atılmış. Koltuğun üzerinde ise dün gece giydiğim giysiler. Kafam çatlıyor. Ağzımın içi zehir gibi. Odanın kapısında boyu 5 metreymiş gibi duran bu güneş yüzü görmemiş adam süt beyazı uzun bedenini kapıya yaslamış, çipil mavi gözlerini kırpıştırarak tatlı tatlı bakıyor. Uyandın mı nihayet? Nihayet mi? Saat kaç? Bu adam evimde ne arıyor? Gözlerimi ovuşturuyorum. Şu an uyku sersemiyim. Ama birazdan hatırlayacağım her şeyi. İçkiyi fazla kaçırdın dün gece. Yanıtlamıyorum. Ben de izin verdim istediğin kadar içmene. Böyle durumlarda iyi gelir içmek. Hangi durumlarda sen de kim oluyorsun izin vermiş? Niye yatağımda değil de burada yatıyorum ben? Kalkmaya çalıştığımda başım döndüğü için geri düşüyorum. Adamı inceliyorum şimdi. Uzun ve ince olmasına rağmen löpür löpür görüntüsü acaba aşırı beyazlığından ötürü mü? Birden çıplak olduğumu fark ediyorum yatakta. Felç iniyor sanki her yanıma. Çarşafın altında ufalmaya çalışıyorum. Lütfen gider misin kalkacağım? Omuz silkiyor sanki bana ne der gibi. Arkasını dönüp içeri gidiyor. Çarşafa bürünüp kalkıyorum. Koltuğun üzerindeki giysilerimi karıştırıyorum. Bunları ben mi çıkardım yoksa o mu çıkardı üstümden dün gece? Giysilerimi alıp banyoya geçiyorum. Soğuk su vuruyorum yüzüme önce. Ağzımı çalkalıyorum. Duşun altına giriyorum. Soğuk su tenime değdikçe üstüme ateş parçacıkları düşmüş gibi sıçrayıp irkiliyorum. Banyodan çıkmadan önce dün geceye dair her şeyi hatırlamalıyım. Sonra da iyi niyetle dolanıp duran bu gavuru kapının önüne koymalıyım. Bornozuma sarılıp banyodan çıktığımda kafam hala çatlıyor ve hala bomboş. Sen daha gitmedin mi diye soruyorum uzun adama. Senin kendine geldiğini görmeden gidemem. Sen git, ben açılırım yavaş yavaş. Dün gece çok içtim galiba. Çok mu? Çok sözcüğü yetersiz kalır. İçki komasına girdiğini zannettim bir ara. Şimdi iyiyim. Hadi sen git artık. Dün gece beni yollamaya böyle meraklı değildin ama ne olur beni yalnız bırakma geri deyip duruyordun. Geri, bu adı hatırlayacağım, bu sesi de. Sally'nin bir arkadaşı yok muydu Geri diye? Bu pırasa o işte. Allah'ım aklımı bir an evvel başıma geri yolla. Gerçekten çok içmişim gece. Başım ağrıyor, biraz da kopukluk var. Biz Sally ile sinemaya mı? Tiyatrodan çıkınca King's Round'un üstündeki Rus lokantasına gittik. Vodkaları hepimizden hızlı devirip durdun. Evet, dumanlar açılıyor yer yer, kalinka kalinka diye kollarım havada avaz avaz bağırdığımı anımsıyorum. İlk başta çok neşeliydin, şarkılar söylüyordun çalgıcılarla birlikte. Sonra birden kederlendin, ağlamaya başladın. Kimler vardı orada bizden başka? Hatırlamıyor musun diye soruyor pırasa adam. Sally, David, bir de biz, Senle ben. İçim biraz rahatlıyor sanki. Sally çok yakın arkadaşım. David onun kocası. Onlar benim dostlarım. Kendimi onların yanında dağıtmış olmam çok vahim değil de bu pırasa canımı sıkıyor. Pırasanın getirdiği koyu kahveden içiyorum birkaç yudum. Daha iyiyim şimdi. Evde biraz süt yoksa böyle zehir gibi içmek zorunda kalmazdın kahveni diyor. Hala süte takılı nedense. Tanrım, ne manasız ve ne uzun bir adam. Kendi ülkemin orta boylu, tıknaz, kıçı yere yakın, kadınlara hizmeti zul sayan, esmer erkeklere müthiş hasret duyuyorum birden. Şimdi karşımdaki bir Türk olsaydı kapıyı vurup çoktan gitmişti. Belki yaradana sığınıp bir de şamar indirmişti suratıma tam çekip gitmeden önce. Ben 10 yaşıma bastım basalı ağzıma süt koymuyorum. Bu evde süt bulunmaz. Sütten nefret ediyorum. Anladın mı? Canın isterse ileriki yaşlarda kemiklerin eriyecek. Geri ben ileri yaşlara kadar yaşamayacağım. Dün geceki gibi içersen söylediğin doğru olabilir diyor pırasa. Bak güzelim, kadın, erkek, herkesin başına geliyor bu iş. Bu olayı geride bırakmayı başarmalısın. Alık alık bakıyorum adamın yüzüne. Neler biliyor benim hakkımda bu elin gavuru? Sally anlatmış olmalı bana hayat hikayemi. Oysa turuncu bir İngiliz kızından hiç beklenmez böylesine bir boşboğazlık. Sally, yeterli bilgiyle donatmış seni anlaşılan diyorum buz gibi bir sesle. Sen anlattın çoğunu diyor geri. Dün gece mi? Ayla 2 hafta önce köyde geçirdiğimiz hafta sonunu anlattı ya neden boşandığını. Elimden kahve fincanını düşürmeme ramak kaldı. Ben bu adamı başıma dün akşam musallat ettiğimi düşünüyordum. Oysa öncesi varmış. Ne oldu benim belleğime? David'lerin köydeki evine gitmiştik hani. Ocak yanıyordu çıtır çıtır. Sana İstanbul'daki evini hatırlatmıştı. Duygulanmıştın. Evet, doğru söylüyor. Ne zaman kocaman kütüklerin çıtır çıtır yandığı bir şömine görsem duygulanırım. Boğazımın orta yerine bir yumru oturur, göz pınarlarıma yaşlar birikir. Yutkunurum ağlamamak için. Yanan şömineler bana hep mutlu olduğumu sandığım bir evde, beni sevdiğini sandığım bir kocayla geçen yıllarımı anımsatır. Boşa geçen, kadir bilmez bir erkeğe akıttığım gençlik yıllarımı. Ama kapatmamış mıydım ben bu defteri? Kendime acımaktan vazgeçmeyi, zor yollardan, anlamsız ilişkilerden, içinden 1000 pişman çıktığım yataklardan geçerek öğrenmemiş miydim? Yaralanan onurumu onarmak ve aldatmanın öcünü almak için Londra'da önüme gelene takılırken kendimi harcamanın aptallık olduğunun ayrımına varıp tövbekar olan ben değil miydim? Üstelik de bir gün ansızın Verlaine'nin mısralarında aynaya bakarken bulmuş olduğumdan ötürü kendimi avare gençliğim benim her gelene kul köle ve şan olsun diye sunduğum ölesiye. Kendimi şan olsun diye sunmamaya kesin karar veren ben, ne oldu da dün akşam uzun süredir içmediğim kadar çok içip belleğime bir darbe indirdim? Geri, bu beyaz uzun löpürdek adam, 2 hafta öncesi olduğuna göre, belki daha da öncesi vardı. Yoksa beline doladığı bir havluyla dikilir durur muydu kapının önünde öyle? Geri, çok yorgunum. Ben yine yatıp uyumak istiyorum. Sen işine gitmiyor musun? Bugün pazar diyor pırasa. Evim şehrin ta öbür ucunda biliyorsun. Hayır bilmiyorum. Bu sabah hiçbir şey bilmiyorum. Biri kafama çekiçle vurdu. Açılan yaradan tüm bilgilerim aktı gitti. Yok, yalan bu. Sadece dün geceyi hatırlamıyorum. Ya dün sabahı? O da yok. Daha önceki gün, daha öncesi? Bugün pazar demek. Elbette saat 3'te tenis oynamak için kortta da yer ayırttık ya dün. Onu da mı hatırlamıyorsun? Bana 3'e kadar katlanacaksın mecburen. Uykun varsa sen yat uyu. Ben gazete alıp gideceğim. Süt de alırım. Sütlerin içinde boğul emi. Süt denli İngiliz. İstediğin bir şey var mı diyor Pırasa. Yalnız kalmak istiyorum. Bu ruh haliyle seni yalnız bırakamam. Sen nereden bilebilirsin ki benim ruh halimi? Ben bu hale gelene kadar nerelerden geçtim ne bilirsin sen? Ben iyiyim. Lütfen gider misin geri? Zaten gidiyorum ama hemen döneceğim. Seni yalnız bırakmayacağıma dair Sally'ye söz verdim. Bu iş korktuğum gibi değil. Dün gece ben bu pırasaya Sally ve David tarafından emanet edilmiş olmalıyım. Bir İngiliz centilmeni emanete hıyanet etmez. İyi de ben niye kanepenin üzerinde yattım? Hemen yerimden fırlayıp yatak odasına koşuyorum. Yatak bozulmuş. Pırasa dün gece benim yatağımda yatmış. Battaniyeyi de bana verip yatak örtüsüne bürünüp uyumuş olmalı. Yatağı düzeltiyorum. Gözüm aynaya takılıyor. Bembeyaz yüzümle bir hortlak gibiyim. Duş alırken rimellerim büsbütün akıp bulaşmış yüzüme. Gözlerim şiş. Ağlamışım dün gece, öyle dedi pırasa. Çirkin, berbat bir cadı görünümündeyim. Üstelik içimde kötülük dolu. Koşup kapıyı açıyorum merdivenlerden inen adama seslenmek için. Bu eve süt girmez, sakın getirme. Sesim merdiven boşluğunda yankılanıyor, incinmiş köpek gözleriyle yukarı bana bakıyor adam. Süt duası okutalım abla demişti Zehra. O da nesi kızım? Dua işte, iyi gelir, ferahlık verir eve. Anneme haber salayım, gelip okusun. Ben inanmam öyle şeylere. İnanmasan da yaptıralım ne olur, yalvarıyor adeta. Kızım, böyle dualarla filan evlilikleri pekiştirmek mümkün olaydı, kimse boşanmazdı. Yüreğin ferahlasın diye abla. Sen benim için üzülme Zehra, ben iyiyim kızım. Zehra eler gözlerini dikip yüreğimin en derin noktasını görmek ister gibi bakıyor gözlerimin içine. Benim evimin yıkılması, onun da evinin yıkılması demek. Bu yüzden midir gecelerdir onu da uyku tutmaması? Salonda sabahın üçünde toz almaları, ütü yapmaları ve gözyaşlarını benden saklamaya çalışmaları. 15'te bir büyük temizliğe gelen Fatih, kızı bir kurtarabilsem başka bir şey istemiyorum hayatta demişti. Şarapçıdır benim adam. Her akşam eve fitil gibi gelir, beni döver, kız üzülür. Bir gün beni elinden almak isterken dayak ona da bulaşacak diye korkarım. 13 yaşındaydı kızı. Bir iki kere annesi iş çıkışı almaya gelmişti. Yuvarlak, güleç yüzlü, dürüst bakan, ela gözleri, koyu kumral, ipek gibi saçları vardı. İçim hemen ısınmıştı kıza. Senin bu merhametinden bıktım demişti kocam. Burası Kızılay değil. O yaşta kız çocuk filan bakamaz. Kendisi çocuk onun. Kız çeşitli nedenlerle ayrılan yatılı yardımcıların üçüncüsüne de yol vermemden sonra işe başlamıştı. Sabahları eve her gün gelen hizmetçiye yardım ediyor, akşamları sofrayı toplayıp bulaşığı yıkıyor ve gezmeye gittiğimizde bebeği bekliyordu. El kadar kıza çocuk emanet edilir mi demişti annem, sen gerçekten biraz çatlaksın. Son çıkarttığım diplomalı dadıdan daha sorumlu bu küçük kız anne demiştim. Gerçekten de öyleydi. Sadece sorumlu ve iyi huylu değil, çok da zekiydi. Gültepe konduları yerine bizim yaşadığımız muhitlerde de olsaydı, bir sürü ailenin çocuklarını iyi bir özel okula sokmak için oluk oluk para akıttığı özel dershanelere hiç gerek duymadan en yüksek puanları tutturabilirdi kolaylıkla. Niye okutmadınız bu kızı Fadik? Demiştim. Okuyup da ne çekmiş? Demişti Fatih. Berberin yanına işe koymuştuk. Ama ben kızı evden kurtarmak için yatılı hizmete vermek istedim. Kız üçüncü sınıftan sonra okula yollanmamıştı. Ona dördüncü, beşinci sınıfların kitaplarını almıştım. Yanımıza gelişinin yılında dışarıdan ilkokul bitirme imtihanlarına sokmuştuk Zehra'yı. Elinde kapı gibi ilkokul diploması vardı artık. Yaşı 14'e varmıştı. Mahallenin ortaokuluna yazdırmıştık. Fatih elinde iki kutu pınar sütle gelmişti sabahın köründe. Direnmiştim, istemiyorum bu saçmalıkları demiştim. Bir kurşun döktüreydin zamanında, başına gelmezdi bu işler demişti Fatih. Nazara geldin nazara. Sen döktürüyorsun da çok mu iyi haldesin diye sormuştum. Ben kendimi insandan bile saymıyorum hanım demişti Fatih. Bu alına yazılanı hiçbir kurşun sökemez. Eliyle alnına vurmuştu çat çat. Beni boş ver, yeter ki siz iyi olun ve Zehra kurtulsun. Zehra kurtulmuştu. Zaman içinde lise diplomasını bile almıştı. Ama üniversite sınavlarına girmesine babası rıza göstermemişti. Onu hemşire okuluna yazdırmıştım zorla. El kapılarında ev işi yapacağına, bir mesleği olsun, hemşireler dünyanın parasını kazanıyor diye ikna etmiştik şarapçıyı. Babasından gizli İngilizce kurslarına da gidiyordu. Ana kız bir tencerenin içine doldurdukları sütü taşım taşım kaynatıp duruyorlardı ocağın üstünde. Başa çıkamayınca ne haliniz varsa görün, yeter ki beni bu işe bulaştırmayın demiştim. Zehra sütü taşırmamak için ateşin az üzerinde tutuyordu tencereyi. Fatih de bir takım dualar okuyup benim bulunduğum odaya doğru üfleyip duruyordu. Nasıl bir medet umuyorlardı acaba sütten? Başka kadınlara takılan kocalar koşa koşa evlerine mi dönüyorlardı? Ben ettim sen eyleme diyerek ayaklarına mı kapanıyor ve bundan sonra hep uslu mu duruyorlardı? Kadınlar da af ve barış ilan edip hemen koyunlarına giriyor, en cilveli halleriyle ve tabii süt duasının da gücüyle geri kazanıyorlardı zahir erkeklerini. Bu işler böyle oluyordu demek ki kondularda. Konduların sahneciler ya da medyacılar tarafından keşfedilmemiş karabahtlı genç kadınları kendilerini ya sürekli döven, ya sürekli gebe bırakan, ya da sürekli sömüren kocalarını dualar ve muskalarla yola getirmeye çalışıyorlardı. Öyle anlatıyordu Fadik ve öyle umutsuzluğa düşürüyordu ki beni. Sanki bu ülkede o kadınların geçmiş ya da gelecek zamanları yoktu. Onlar hep geniş zamanlarda yaşarlardı. Dünleri de yarınları da bugündü. Böyle gelmiş, böyle giderdi, hiç değişmeden. Ama Zehra kurtulmuştu işte. Sayemde Zehra'nın lise diploması vardı. Yakında bir de mesleği olacaktı. Bunlara rağmen süt duası gibi saçmalıklara, cahil annesinin zaafları diye utangaç bir hoşgörüyle yaklaşıyor gibi dursa da, koca karı dönemlerine inanmayı göz ardı ettiğini söyleyemezdim. Ne de olsa hücrelerine sinmişti kondu kültürü. Süt tenceresinin başında annesiyle birlikte benim için dualar okuduğunu ve duaları benden tarafa üfleyerek yolladığını göz ucuyla görebiliyordum oturduğum yerden. Benim evliliğimin kurtarılması onun için çok önemliydi. Bu yuva yıkıldığında annesiyle babasının evine sığınmak istemiyordu. Orada sarhoş baba, Cebirut ağabey ve dayak vardı. Onun da dünyası benimki gibi paramparçaydı bir süredir. Saf Zehra. Gece kondu çevresinin dışındaki kadınların hırpalanmadığını zannetmişti hep. Benim sosyal sınıfımdaki hemcinslerinin her zaman bakımlı, alımlı ve mutlu olduklarını sanıyor, öykünüp duruyordu bizim gibilere. Anası içinse kadın doğuştan kısmetsizdi kural olarak. İster zengin, ister fakir olsun, gari kısmının kaderi değişmez dedim ama anlatamadım demişti Fadik. Şimdi gördü işte gözleriyle. Zehra gözleriyle gördüklerinden çok sarsılmışa benziyordu. Onun bir köşesinden içine adımını atmış olduğu sırça köşkü tuzla buz olmuştu. Tahsilli, yakışıklı ve zengin olduğu için haksızlık, yanlışlık, kötülük yapacağına ihtimal vermediği evin beyi tıpkı gecekondu kocaları gibi davranmıştı. Şaşkınlığını bir türlü atamıyordu üstünden Zehra. Abla, bizim oralarda kadınlar berbat durumdadır. Ağızlarında diş kalmamış, un çuvalı gibi karılarının üstüne elbette kuma filan getirirler. Onları da çürütene kadar ite kaka kullanırlar. Ama senin üstüne nasıl gül koklanır anlayamıyorum demişti. Tam da Amerikan hastanesinin hemşirelik okulundan diplomasını aldığı günlerin hemen sonrasına rastlamıştı evimizdeki çözülme. Kep giyme törenine birlikte gitmiştik Fadik'le. Yaz sonu yanımızdan ayrılıp kendi mesleğine başlayacaktı. Nerede yatıp kalkacağına henüz karar vermemiştik. Ben ev yardımcısı sıfatından tamamen sıyrılması, sınıf atlamasını tamamlayabilmesi açısından bizden ayrılması gerektiğini düşünüyordum. Baba evine gitmek istemiyordu. Belki de bir arkadaşıyla bir ev tutabilirlerdi, ucuz bir muhitte. Hastanede çalışan genç bir asistan doktorla flört ediyordu. İlk aşkını yaşıyordu Zehra, mutluydu. O doktorla evleneceğini umuyordu. Ama kısa sürmüştü bu bayram havası. Benim boşanma davası açıp çocuğumu İngiltere'de okula yerleştirme bahanesiyle evden uzun süreli ayrılmamdan sonra bana bir mektup yollamıştı Londra'ya. O iş olmadı. Beni bizim mahallede isteyen biri var. Babamla ağabeyim çok ısrar ediyorlar. Ben hiç istemiyorum ama herhalde en doğrusu evet demek diye yazmıştı. Üzülmüştüm. Zehra'nın hangi sebeplerle doktordan ayrıldığını henüz bilmiyor ama tahmin edebiliyordum. Tek sığınağı olan bizim evimiz dağılmıştı. İçinden onun da bir odasının, bir örnek ailesinin olduğu o ev yoktu artık. Kocamla benim boşanma dosyamız asliye hukukta gün bekliyordu. Daha kendi küçücük bir çocukken sorumluluğunu üstlenmeye sıvandığı oğlumuz büyümüştü. Uzun bir tahsil için yurt dışına gönderiliyordu. Zehra'nın eğitmeni, yaratıcısı, örnek aldığı güzel hanımın yuvası yıkılmıştı. Umut bağladığı ilk aşkı hüsranla sonuçlanmıştı. Derin bir hayal kırıklığının ve boşluğunun uçurumunda yapayalnız durduğunu ve çok korktuğunu anlamayacak kadar bencil ve kendime dönüktüm o ara. Benim kendi derdim başımdan aşmış havasında vurdum duymazlık içindeydim. Mektubuna cevap yazmadım Zehra'nın. Sally'ye telefon etmeliyim. Dün gecenin sırrını bana sadece o anlatabilir. Ama bugün pazar ve Sally ile David köyde, ormanların içinde yürüyüştedirler şimdi. Koyu kahve iyi gelmiş olmalı. Başımın dönmesi azaldı. Ufak ufak evi toparlamaya başlıyorum. Tepeleme dolu kül tablasını, sağda solda bırakılmış içki bardaklarını mutfağa taşıyorum. Etraftaki bunca döküntüye, cips artıklarına ve buz kovasındaki erimiş buzlara bakılırsa, dün gece tiyatroya gitmeden benim evde içki içmiş olmalıyız. Zevahir'i kurtarmaktan vazgeçtim çoktan. Pırasa döndüğünde olanları hala hatırlamıyorsam soracağım her şeyi. Dün gece bana ayrıntılarıyla anlatsın. Viski şişesinin ortalıkta görünmeyen kapağını bulmak için kanepenin altına bakıyorum. Eğilip kanepenin altı toz içinde, kapak birkaç firkete ve ince uzun bir şey daha var. Kolumu kanepenin altına uzatıp çekiyorum o şeyi. Bir kemer. Kim bilir ne zamandır orada? Kim bilir kimin? Kim bilir, kim bilir? Boğazıma bir yumru oturuyor. Yatağımın altına kayan terliğimi almak için eğilmiştim. Orada, o daracık karanlıkta, boşlukta başka şeylerin de olduğunu fark ettiğimde. Perdeleri açtım ama odaya dolan ışık yatağın altını aydınlatmaya yetmedi. Konsolun çekmecesinden el fenerimi çıkarttım. Şu hizmetçiler temizlik yaparken asla yatağı çekip altını süpürmeyi akıl etmezler. Kim bilir neler çıkacak oradan şimdi diyorum. Ne zamandır arayıp durduğum tarağım. Yatağın başucundan kayıp düşmüş bir iki tane ince kitap belki de. Doğru bilmişim. Yere uzanıp el feneriyle baktığımda tarağı, terliğimi ve bileziği gördüm. İşte tam o an gördüm bileziği. Ama henüz onun bilezik olduğunu bilmiyordum. Yatağımın altında bir şey ışıldıyordu. Kolum erişmedi oraya. Dizlerimle ite ite yatağı sürdüm, tekrar yere uzandım, eriştim bu kez. Soğuk sert nesneyi tutup çektim. Üç pırlanta bir safir, üç pırlanta bir safir, üç pırlanta bir safir. Benim değil ama tanıyorum ben bunu. Bu benim arkadaşımın bileziği, Sunan'ın bileziği bu. Ne zaman düşürdü yatağımın altına? Bir süre hiçbir şey düşünmeden duruyorum öyle. Elimde bilezik, ben yerde oturmuşum, yatak kenarına itilmiş, hiçbir kötü niyet yok içimde. Uzun bir süre, belki de çok kısa bir süre. O an zaman kavramının dışındayım ben. Dünya bir an için durmuş, dönmüyor. Ben Bodrum'dan dün gece dönmedim mi?
Evet.
10 gündür yoktum evde. Aslında hep birlikte gidecektik. Kocam, ben ve oğlumuz. Sonra kocamın işi çıktı, bizi yolladı. Gelmesi hafta sonuna kaldı. İşi uzadı, hafta sonu da gelemedi. Ben gitmeden bir gece önce bir düğündeydik, moda kulübünde. 10 kişilik masamızda oturuyorduk arkadaşlarımızla. Cemile, bileziğinin kopçası açılmış Suna demedi mi? Suna bileğini, kopçayı kapatması için yanında oturan kocama uzatmadı mı? Kocam bileziğin incecik küçücük kopçasını kapatmayı beceremediği için bu işi bana devretmedi mi? O bilezik şimdi niye benim yatağımın altında? Zehra diye bağırıyorum. Pıtır pıtır ayak sesleri. Zehra odada. Ben yokken bu eve hiç misafir geldi mi?
Gelmedi.
Doğru söyle. Bir kere daha düşün, Zehra geldi mi?
Zehra'nın yanakları kıpkırmızı oldu. Yanıt yok. Birbirimize bakıyoruz.
Evet. Abla, ben 3 gündür yoktum da.
Nasıl yoktun?
Erol Bey beni anneme yolladı.
Neden?
Ben hafta sonu adaya gideceğim. Bomboş evde kalma. Sen de annene git dedi.
Niye bana hiç söylemedin?
Abla, ben izin verdikten sonra ablana söylemesen de olur dediydi ama zaten dün gece geldin. Ben söyleyecektim.
Çık dışarı Zehra.
Vallahi söyleyecektim.
Çık, çık, çık.
Sesim beni de korkutuyor. Onu korkuttuğu gibi. Kız gitti. Kız yok. Sadece ben varım. Ben yerde 2 büklümüm. Kucağımda duran elim yumruk olmuş, midemin içine doğru giriyor. Midemde bir acı var. Midem çok çok acıyor. Yumruğumla midemi deliyorum. Midemden pırlantalı, safirli bilezikler boşalıyor. Oluk oluk. Yerden kalkamıyorum. Yerdeyim, yerlerdeyim. Yerlerde sürünüyorum, yerlerde yuvarlanıyorum. Acımı yatak odasının halısına bulaştırıyorum. Her yerim sırılsıklam. Geceliğim ıslak, yer ıslak. İşediğimi sanıyorum bir an. Ama değil, ter hepsi. Belki de işedim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Elim yumruk halinde midemin içinde. Pırlantalı, safirli bilezikleri çekip çekip alıyorum midemden. Her biri çıkarken içimi paralıyor. Ama bu dayanılmaz, korkunç acıya karşın bağırmıyorum, bağıramıyorum. Sesim yok. Sesim çıkmıyor. Dişlerim sıkılı. Öylesine sıkılı ki çenem, boynum, bütün yüzüm acıyor. Kollarım, bacaklarım acıyor. Ellerim, ayaklarım, sırtım, göğsüm, ağzım, gözlerim acıyor. Deli bir acı esir almış beni. Deli bir acı. Midemden bütün gövdeme yayılıyor. Ben kocaman bir acıyım artık. Mücerret gözle görülür, elle tutulur bir acıyım. Taze ekmek, kayısı marmelatı ve Alka-Seltzer aldım gazetelerin yanı sıra diyor pırasa. Şimdi bir güzel kahvaltı eder kendine gelirsin. Yağmur durunca da bir yürüyüş yaparız. Temiz hava akşamdan kalanlara en iyi ilaçtır. Sen benim dadım mısın diyorum. Bugünlük öyle oldum. Seni azat ettim, serbestsin. Ama ben de Salih'e söz verdim. Akşama kadar buradayım. Kendini daha iyi hissediyorsan tenisten sonra giderim. Bu kemer senin mi? Göz atıyor kemere. Ayla, bu bir kadın kemeri. Yaralı hayvan gözlerini dikti yine yüzüme. Tanrım, bu nazik Anglo-Sakson yerine Orta Asya bozkırlarından geldiğini bir türlü unutmak istemeyen bir Anadolu Türk'ü olsaydı karşımda şimdi, işim bitmişti. Düşünmek, hatırlamak, giyinmek, beslenmek, nazik olmak gibi bir sürü angaryadan kurtulmuş olacaktım. Sen bana karı mı demek istedin ha? Diye üzerime yürür, ucuzluktan aldığım mavi saplı ekmek bıçağını 3-4 kere dah dah ederdi. Ah Nazım, kurtuluş yok senden. Bir boynumdaki şah damara, bir kalbime, bir mideme, bir de orama. Kanım boynumdan bir fıskiye gibi fışkırır, diğer yanlarımdan usul usul akardı. O, ağır tahrikten dolayı indirilmiş birkaç yıllık cezasını çekip çıkarken, ben huzur içinde nicedir uyuyor olurdum. Annemin her cuma eliyle sulayacağı ve yediveren gülleri dikeceği mezarımda. Oh be, ne rahat!
Kim bilir, belki de katilim hapisten çıkarken ben bu kez başka bir misyonla yollanırdım dünya yüzüne. Beyoğlu batakhanelerinde bir fahişe veya bir bitirim, belki de Toroslar'da bir ayı ya da tavşan olarak. Milletimin kara bıyıklı, abuz çehreli, ne işe yaradıklarını hiç anlayamadığım vekillerini hep çok küçümsememiş olduğum için bir önceki ömrümde Tanrı beni cezalandırmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu'na bir milletvekili olarak da yollayabilirdi örneğin. Ama ne yazık ki tüm fantazilerin gerçekleşmesine olanak yoktu. Çünkü karşımda bir Anadolu erkeği değil, bir İngiliz duruyor ve de ne yapsam kızmıyordu. Kemeri kıvırıp bir kenara koydum. Geri dün geceyi anlatsana bana dedim.